Ayrım 13, Parsel Parsel, Murat Ağırel, Sayfa 133. Gökçeklerin trafikteki silahlı kavgası. İş yaşamındaki hareketli hayatı özel hayatında da vardı. Türkiye'nin gündemini yalnızca Melih Gökçek işgal etmedi, ailesi de en az onun kadar konuşuldu. İki oğlu 2005 yılında trafikte yol isteme yüzünden gazeteci Sirer Doğan ve arabada bulunan ailesiyle kavga etti. Kavga öyle şiddetliydi ki silahlar konuştu. Hem Doğan ve ailesi hem de Gökçek kardeşler hastanelik oldu. İki tarafında birbirini suçladığı kavga gece 23 sıralarında Eskişehir yolundaki Armada Alışveriş Merkezi önünde başladı. Trafik tartışması nedeniyle başlayan kavga büyüdü. İddiaya göre teyzesinin oğluyla şehir merkezine doğru giden Gökçek'in büyük oğlu Ahmet Gökçek, tepe lambası ve siren kullanıp selektör yaparak önündeki aracı geçmek istedi. Bu durumdan rahatsız olan diğer araçtakiler Gökçek'in aracını takibe alırken fotoğraf da çekmeye çalıştı. Sıkıştırmalar sonrasında Ahmet Gökçek ile akrabasının Osman Gökçek ve arkadaşlarını arayarak yardım istediği belirtildi. Takip bir vakıf binasının önünde sona erdi. Osman Gökçek ve arkadaşları yetişip Sirer Doğan ve ailesini burada darp etti. Gökçek kardeşlerin adamlarıyla dövdükleri iddia edilen kişilerin gazeteci Sirer Doğan'ın yanı sıra eşi Gülşen Doğan, avukat çocukları Metehan Doğan ve Oğuz Kağan Doğan oldukları anlaşıldı. Ahmet ve Osman Gökçek ile 5 arkadaşı darp iddiası ile gözaltına alındı. Doğan ailesi ile Gökçek ve 5 arkadaşı yüzleştirildi. Aile Ahmet Gökçek'in silah ve bıçak kullandığını, Taşkın Özkale'nin kendilerini darp ettiğini, Osman Gökçek, Borga Şahin, Serkan Dönmez, Selahattin Yüke, Murat Genç ve Furkan Bahadır Gökçek'in de olaya fiili olarak karıştıklarını söyledi. Osman Gökçek ile Borga Şahin, Dönmez, Yüke ve Gökçe savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Ahmet Gökçek ile Özkale ise müessir fiil ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefetten adliyeye sevk edildi. İfade veren Gökçek ve Özkale tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Adliye çıkışında bir açıklama yapan Sirer Doğan, "Ben bir babayım, başka babalar üzülmesin, ben adalete güveniyorum," dedi. Köprücük kemiği kırılan Oğuz Kağan Doğan, "Sıkıştıran araçta polis sireni ve lambası vardı," dedi. Olaydan sonra gazeteler Osman Gökçek'in kullandığı ruhsatlı silahın Smith Wesson marka 45'lik olduğu ve şarjördeki mermilerin de MKE yapımı olmadığını yazdı. Kavganın olduğu Dikmen Vadisi'ndeki güvenlik kamera kayıtlarının da silindiği öne sürüldü. Dipnot: Gökçek'in oğulları serbest. Milliyet Gazetesi 20.09.2005 sayfa 14. Ahmet ve Osman Gökçek adam yaralamak ve kılıç taşımak suçlarından hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ATO başkanlığını oynayan Osman Gökçek'e izinsiz kılıç taşıdığı için 9 ay hapis cezası verdi. Borga Şahin'e gelirsek, Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un samuray kılıçlı davada herkese ceza yağdı başlıklı haberinde cezalarla ilgili ayrıntılar şöyle. Davada en büyük ceza yalancı tanığa verildi. Olaya adı karışan güreşçi Taşkın Özkale toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özkale'nin cezası paraya çevrilmedi. Gökçeklerin tanık olarak gösterdiği Borga Şahin ise yalancı tanıklık yaparak suçu üstlenmek istediği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dahası var, Borga Şahin halen Beyaz TV'nin finans müdürlüğünü ve Beyaz Gazete adlı haber portalının yayın yönetmenliğini yapıyor. Aynı zamanda Borga Şahin Genç Beyaz Radyo AŞ'de de Osman Gökçek'in patronu olarak gözüküyor. Yani aslında Gökçeklere ait şirketlerde atamaları Borga Şahin yapıyor. Aynı isim Osman Gökçek'in ATO başkanlığına aday olduğu süreçte de gündeme geliyor. Nasıl olduğunu anlatayım. Tarih 15 Mart 2016. Osman Gökçek'in ATO başkanlığına aday olabilmesi için takvim başlatılıyor. Osman Gökçek Borga Şahin tarafından Genç Beyaz Radyo İletişim AŞ'ye genel müdür olarak atanıyor. Gökçek Borga Şahin tarafından atanıyor. Halbuki o dönem Gökçek'i atayan Borga Şahin hakkında yalancı şahitlik yaptığı yönünde yargı kararı bulunuyor. Bu görevlendirme Gökçek'in ATO yetkili kurullarına aday olabilmesi için gerçekleştiriliyor. Çünkü bir kişinin ATO meclisine girebilmesi için seçimden en az 6 ay öncesinde odaya üye bir şirketin temsil yetkilisi olması gerekiyor. Tarih 19 Ekim 2016. Olağanüstü kongre süreci ATO'nun basın komitesi olan 14. komite üyelerinin toplu olarak istifa ettirilmesiyle başlıyor. İstifaların ardından Osman Gökçek'in adaylık yolu açılıyor. Osman Gökçek'in temsilcisi olduğu Genç Beyaz Radyo İletişim AŞ yapılan seçimleri kazanarak ATO meclis üyesi oluyor. Tarih 25 Ekim 2016. Ankara Cumhuriyet Savcılarından Bülent Karakaya'nın yürüttüğü 2016 Taksim 122.053 sayılı FETÖ soruşturması kapsamında ATO Başkanı Salih Bezci gözaltına alınıyor. Salih Bezci ismini hatırlıyorsunuz değil mi? Esyav Başkanı. Sorgunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Bezci, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bezci'nin serbest bırakılmasından bir gün sonra ATO Yönetim Kurulu'ndan 9 kişi istifa ediyor. İstifa etmemekle direnen Bezci ise bir gün sonra görevini bırakmak zorunda kalıyor. Böylece ATO yönetimi de düşüyor. Aynı gün ATO meclis toplantısına ilk kez katılan Osman Gökçek ATO başkanlığı için adaylığını açıklıyor. Ve her şey buradan sonra hızlanıyor. Tacir olmadığı için ATO başkanlığına seçilmesi mümkün olmayan Osman Gökçek bu sorunu çözmek için Genç Beyaz Radyo İletişim AŞ firmasını kullanıyor. Osman Gökçek ancak komite seçimini kazanıp ATO meclisine giren bu firmanın temsilcisi olarak ATO başkanlığına aday olabiliyor. Ve bir not, Gökçek başkan seçilmesi durumunda tacir olmadığı halde bir ticaret odasına başkan seçilen ilk kişi olacaktı. Ama seçilemedi. İlginç değil mi? İlginçlikler bitmiyordu. Mossadçı isim nereden geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda 2006'da Medeniyetler Buluşması adı altında bir konferans yapıldı. Melih Gökçek konferansa katılmak için Ankara'ya gelen kent yöneticileri ve din adamlarına şehir turu yaptırdı. Neden böyle bir şeye girişti kimse anlamadı. Fakat organizasyona katılanlardan bir isim dikkat çekmişti. David Kimche. İsrail Gizli Servisi Mossad'da görev yapan Kimche, Ankara'da bir sivil toplum örgütü niteliği taşıyan Global Forum Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla bulunduğunu söyledi. Gökçek kanadından bu ziyaretle ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Zaten Ankara'nın istihbarattan ziyade daha temel sorunları vardı. Mesele Gökçek'in bu sorunları ciddiye almamasıydı. Tam da burada size Kasım 2007'de yaşanan bir olayı anlatmam gerek. Ankara'da Rüzgar adı verilen ve sabıkalı kişileri sabıkasız gibi göstererek taşıma silah ruhsatı almalarını sağlayan bir çeteye yönelik operasyon gerçekleştiriliyor. Daha doğrusu önceden yapılmış bir operasyonun ikinci aşamasına geçiliyor. Operasyon sonucunda 21 kişi gözaltına alınıyor. Fakat gözaltına alınanlar arasında iki isim dikkat çekiyor. Burhan Yazar ve Yusuf Yazar. Bu iki isim daha sonra anlaşılıyor ki Melih Gökçek'in en yakınındaki isimler. Burhan Yazar Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü olarak görev yapıyordu. Karanlık yönü belediyecilikten ağır basıyordu. Fakat dedim ya Ankara'da halk daha temel sorunlarla boğuşuyordu. Erdoğan'a bile dua ettirdi. Gökçek'in yanlış politikaları başkenti yaz ortasında susuzluğa mahkum etti. Kentin yeşillendirilmesinde kullanılan sulama sistemine, su kaynaklarının korunmasında sergilenen yaklaşımdan tasarruf bilinci oluşturulmamasına kadar yapılan bir dizi yanlış başkenti kuraklıkla baş başa bıraktı. Gökçek düzenlediği basın toplantısında Ankara'nın susuz kalmasında ASKİ'nin suçlanamayacağını, içme suyu temini yetkisinin devlet su işlerine yani DSİ'ye ait olduğunu ama bugünkü durum bir doğal afet olduğundan DSİ'nin de suçu bulunmadığını söyledi. Gökçek bir soru üzerine ise başkentlilerin kendi sağlığına dikkat etmek zorunda olduğunu, susuzluk nedeniyle doğabilecek salgın hastalık riskinin belediyeye yüklenemeyeceğini savundu. Halbuki Devlet Su İşleri yani DSİ Gökçe'yi daha önceden su sıkıntısı yaşanacağına dair uyarmıştı. Bunu da fırsata çevirmeye çalıştı. Ankaralıyı bilinçlendirmek yerine su satmayı tercih etti. Su sıkıntısının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte Alo Sulama adlı bir çalışma başlatan belediye açtığı kuyulardan çıkardığı suları parayla satmaya başladı. Başkentliler kendi tankeriyle gidip suyu yerinden alsa da telefonla sipariş verse de para ödemek zorunda kalıyordu. Bu çerçevede ödenecek ücretler sulama, depoya ve kuyudan teslim olmak üzere ve litre aralığına göre o dönemin parasıyla 25'ten 175 liraya kadar çıkıyordu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bile cuma namazı sonrasında yağmur duasına katılmıştı. 100 milyon liralık rant. Gökçek için rant elde etmek normal, hayatın akışına uygun, yapılması gereken bir belediyecilik faaliyetiydi. Ama bazen durumu öyle abartıyordu ki şehrin yapısını bozacak hamlelerin sonrasını düşünmüyordu. Bu duruma en güzel örneği 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde Murat Kışlalı yazdı. Kışlalı aynı zamanda bombalı saldırı sonucunda suikasta kurban giden gazeteci, yazar ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın yeğenidir. Kışlalı'nın haberinde Yeni Mahalle Belediyesi içinde kalan İncek Alaca adlı bölgesindeki 219,5 dönümlük bir alanın imar hakkının iki katından fazla arttırılması gözler önüne seriliyordu. Habere göre Gökçek önceki planda 218 olan konut sayısını 550'ye çıkarmıştı. Ortaya çıkan rantın 100 milyon lira olduğu iddia edildi. Belediyecilik anlayışı buydu. Peki kafa yapısı? Anası kendisini öldürsün. Ta 1990'ların başından bu yana yaptığı açıklamalar ve hareketlerle hep gündemdeydi, hala da öyle. Ama hiç belediyecilik alanında başarılarıyla ortaya çıkmadı. Belediyenin borcunu kapatmadı, yoksulları açıkta kalanları koruyan politikalar üretmedi. Bir televizyon programında açıklamalarıyla gündeme oturdu. Kürtajın cinayet olduğunu belirterek anası olacak kişinin hatasından dolayı çocuk niye suçu çekiyor, anası kendisini öldürsün bile diyebildi, protesto edildi. Üniversite Kadın Kolektifi üyesi yaklaşık 20 kadın Gökçe'ye yumurta attı. Kadınlardan o kadar korkmuştu ki yüzüne yansıdı. Can korkusundan korumasına sarıldı, yüzü kızardı, yakındaki bir mağazaya sığındı. Saldırıyı şehir eşkıyalığı olarak nitelendirerek 17'ye yakın hanım vardı, hepsinin fotoğrafı çekildi, kaçmaları mümkün değil, davacıyım dedi. Ama o ifadesi akıllara kazınmıştı. Bu kadar soruşturma nereye gitti? Bu sözleri ve yaptıkları yüzünden adliyeleri, müfettişleri en çok meşgul eden isimdi. Bakın Gökçek ile ilgili tuhaf bir rakam daha var. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve en çok da Ankara Valiliği tarafından olmak üzere toplam 79 soruşturma geçirdi. Bu soruşturma dosyalarından bazıları fezleke niteliğini taşımakla birlikte iddialara göre sayısı 5000'lere ulaşan şikayet dilekçeleriyle tarihin en çok mahkemeye verilen belediye başkanı unvanına da sahip. Ama bu kitapta sık sık vurgulanacak bir noktayı söylemekte yarar var. Yargı neden harekete geçmiyor? Suçsuzmuş işte diyebiliyor musunuz? Vicdanınıza sesleniyorum. Anıtkabir'e 73 kez göz dikti. Gökçek başarısızlıklarını hep yarattığı tartışmalarla örttü, gözünü Anıtkabir'e dikmişti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin rakamlarına göre Anıtkabir tescil edildiği 1978 yılından 2017 yılına kadar 78 kez koruma kurulunun gündemine gelmişti. Dipnot: Ankara Rapor Gökçek Dönemi Hasar Tespiti 1994-2017 TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi Yayınları 1. Baskı Aralık 2017. 1978 ile 1995 yılları arasında koruma kurulu Anıtkabir alanına ilişkin 5 kez karar alırken Melih Gökçe'nin belediye başkanlığı yaptığı 1994-2017 yılları arasında Anıtkabir alanına ilişkin 73 kez koruma kurulu kararı alındı. Bu durum Gökçe'nin vatanın yıldızı, cumhuriyetin simgesi atanın kabrine yönelik yürütülen itibarsızlaştırma, yıkma ve yok etme anlayışının sistematik şekilde ele alındığını gösteriyordu. Mesela 2007 yılında onaylanan 2023 Nazım İmar Planı'nda Anıtkabir alanının daraltılarak konut alanı yapılmasının planlandığı üst ölçekli planlara yansımıştı. 2007 yılında onaylanan plan sonrasında parça parça Anıtkabir alanının daraltılması ve çevresindeki hareketlilikle birlikte simgeselliğinin azaltılmasını sağlayan, etkileme sınırlarını da içerisine alan koruma kurulu kararlarının artması, Anıtkabir ve çevresinin 58 kez koruma kurulu gündemine gelmesinin nedeniydi. Mimarlar Odası'na göre ülkenin kalbi Anıtkabir alanına dair bütüncül ve kamuoyuna açık şeffaf bir planlama müdahale süreci öngörülmesi gerekirken Anıtkabir'e ilişkin planlama süreçleri gizli kapaklı yürütülmüştü. Ankara'daki Cumhuriyet değerlerine saldırısı sadece Anıtkabir ile kalmadı. Her şey, Cumhuriyet'in ilk sanayi tesislerinden olan ve 1929 yılında inşa edilen Endüstri Mirası Hava Gazı Fabrikası ile başladı. Anlatacağım yıkım serisi hangi mimari eser ile son buldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı Sarayı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından 13 Haziran 2006 tarihinde gece yarısı başlayan bir operasyon ile hava gazı fabrikasının büyük bir bölümü yıkıldı. Bu yıkımın hemen arkasından bir hafta sonra Atatürk Orman Çiftliği'nde plan yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi kanun yoluyla gerçekleştirildi. Plan tıkır tıkır işleme konulmuştu. Atatürk Orman Çiftliği'nde Orman Genel Müdürlüğü binaları ve lojmanları, daha sonra hayvanat bahçesi ve jandarma karakolu ile işçi memur lokantası yıkıldı. Hepsi mimari açıdan Cumhuriyet'in temsil mekanlarıydı. Bu dönemde TC ibaresi de resmi kurumlardan kaldırılıyordu. Topyekün bir saldırı varken Gökçek de buna uydu. 2016 yılında EGO hangarları, Saraçoğlu Mahallesi'nin yanı başında bulunan Bayındırlık Bakanlığı binası, kurumlar ikamet sitesi, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan TİKA binası, Danıştay binası, AOÇ'deki Atatürk'ün mütevazı çiftlik evi, Marmara Köşkü'nün yıkılması. Son olarak Cumhuriyet'in ilk barajı olan Çubuk Barajı içerisinde modern yaşamın bir parçası olan eğlence mekanı Baraj Gazinosu yıkıldı. Çubuk Barajı yıllar sonra Mansur Yavaş tarafından yeniden düzenlenerek halkın hizmetine açıldı. O dönem Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından dava yoluyla korunması sağlanan AOÇ'deki merkez lokantası restorasyon ile özgünlüğünden kopartılarak kimlik değeri, ismi değiştirilerek bellek değeri ortadan kaldırıldı. Bu süreci Cumhurbaşkanlığı Sarayı, saray çevresine yapılacak yeni yollar ve son olarak Anka Park izleyecekti. Atatürk Orman Çiftliği'nin AOÇ'nin kalan son parçaları da böylelikle tarumar edildi. Gökçek bilmiyordu. Planlama, mimari estetik, kamu yararı adına hiçbir bilinci yoktu. İsraf gösterisi gökkuşağı. Bunlardan biri de Eskişehir yolu üzerinde Milli Kütüphane'nin arkasındaki gökkuşağı rekreasyon alanıydı. Gökçek iddia ediyorum, eşi benzeri olmayan bir aydınlatma alanıyla kentin en önemli alanlarından biri olacak diyerek iadesine çıktı. Bugün Ankara'nın hiçbir işe yaramayan noktalarından biri oldu. Yapı için israf edilen vergilerin yanı sıra açılış sırasında reklam tanıtımı ve açılış şenlikleri de bir o kadar israfa neden olmuştu. Gökkuşağı açılışı öncesinde yüksek tirajlı gazetelere yarım sayfalık ilanlar verilmiş, billboardlar ve mobil anonslar günlerce kullanılmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı Serdar Ortaç konseriyle yüzlerce havai fişek patlatılan açılış tam bir israf gösterisine dönüşmüştü. Proje yıllardır atıl durumda ve işlemez halini korur şekilde 4.6 milyon lira harcanarak yapıldı. Gökçe'nin cazibe merkezi olarak ifade ettiği dükkanlar, şimdilerde yoldan geçenlerin bile dönüp bakmadığı bir alan olarak ölü mekanlar listesine eklendi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 142.